Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İhtilali nasıl yaptık? Aziz Nesin. Birinci kaset 1. yüz. Tekin Yayın Evi. 3. basım 1971. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Şubat 2007. Okuyan Levent Filyos. Aziz Nesin, 1915'te İstanbul'da doğdu. 1935'te Kuleli Askeri Lisesi'ni, 1937'de Harp Okulu'nu, 1939'da Fen Tatbikat Okulu'nu bitirdi. 2 yıl Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam etti. 1944 yılında askerlikten ayrılıncaya dek Anadolu'da ve Trakya'da dolaştı. 1938'de şiirle yazı alanına girdi. 1945'te profesyonel yazar oluncaya dek birçok dergide hikayeleri yayımlandı. Bu arada bakkallık, muhasebecilik, gazete satıcılığı, kitapçılık, fotoğrafçılık gibi türlü işler yaptı. 1956 ve 1957 yıllarında İtalya'daki uluslararası mizah yarışmasında üst üste iki kez dünya birinciliği alarak iki altın palmiye kazandı. 1966'da Bulgaristan'daki uluslararası mizah yarışmasında birincilik alarak altın kirpi ödülünü kazandı. 1969'da Moskova'daki uluslararası mizah yarışmasında birincilik alarak Krokodil ödülünü kazandı. Piyesleri Almanya'da, Amerika'da, Romanya'da sahneye konulmuştur. Buyurun cenaze namazına. Dünyanın en acayip cenaze töreni bizim fabrikada oldu. Dil alışkanlığı işte, hep bizim fabrika deriz, Şakir Bey'in fabrikası. Şakir Bey çok değerli bir adam ama ne yapsın zavallı, çok kısır bir memlekette dünyaya gelmiş. Yoksa bir Avrupa, Amerika memleketinde dünyaya gelmiş olsaydı, o memleketin tapusunu üstüne çıkarır, yetmezdi de komşu memleketleri de kiralar, satın alırdı. Böyle büyük bir iş adamı. Ne yapsın garip, kendi büyük, memleket küçük ve de kısır. Fabrikada memuru, ustabaşısı, ustası, çırağı 200'den çoğuz. Biz böyle dirlik düzen içinde çalışıp dururken nereden geldiyse Nuri Usta diye bozguncu biri geldi. Onun gelmesiyle de tadımız tuzumuz kaçtı. Daha geldiğinin ilk haftası mı ikinci haftası mı neydi? İşçi ücretleri azdır diye işçileri karıştırmaya başladı. Sizden iyi olmasın Fahri Usta diye bizim fabrikada 20 yıldır çalışan gayet insaniyetli bir ustabaşı vardır. Çekti bu Nuri Usta'yı. Bre oğlum dedi, bulmuşsun da bunuyorsun. Sen biraz çeneni tutsan iyi olur. Allah razı olsun, bu adam burada bir iş kurmuş, bize de ekmek kapısı açılmış. Şurada çalışıp 3-5 kazanıyoruz da çoluk çocuğumuzu geçindiriyoruz. Şimdi bu adam bizi buradan kovsa da aç açık kalsak daha mı iyi? Diyelim seni buradan siktir etse, senin gibi 50 tane Nuri Usta kuyruğa girmiş, kapıda sıradalar. Gel gelelim, bu Nuri Usta laf anlar takımından değil. İş kanunu var bu memlekette ulan diye barbar bağırıyor. Şakir Bey duysa vallahi bunun yakasından tuttuğu gibi kapı dışına deh eder. Bu Nuri Usta gittikçe azıttı efendi, bu sefer de fazla mesai ücretlerini isteriz diye yeni bir adet çıkardı ortaya. Gel oğlum etme eyleme diyorsa kime diyoruz, bir kulağından girip öbüründen çıkıyor. Kısası efendi, bu bozguncu o güzenin fabrikayı karman çorman edip ortalığı birbirine kattı. Sonunda Şakir Bey de olanları duydu ya, nedendir anlamadık, hiç sesini çıkarmadı. Nuri Usta azdıkça azıyor, bu sefer de fabrikada işçiye öğle yemekleri çıkacak demez mi? Şunun zoruna bak bir yol, öğlen yemeğiymiş. Yok mu daha bir istediğin? Öğle yemeği verseler bu sefer de avrat isterim diye tutturacak. Biz bu deli bozuğun ileri geri sözlerini patrona duyurmak istemiyoruz ya, duyulmayacak gibi değil ki. Fabrikaya iş müfettişlerinin 5'i gelip 10'u gidiyor. Peki ama patron bu bozguncuyu neden kapı dışarı etmez? Gördün mü adamın iyi kalpliliğini sen? Kovsa herifin çoluğu çocuğu aç çıplak kalacak diye acıyor işte besbelli. Uygunsuz kişiyle baş edilir mi hiç, bu sefer de çalışma yerlerinde sağlık şartları bozuk diye başladı. Yahu herif düpedüz deli be. Ulan buradan kovulursan daha iyi yerde mi çalışacaksın zibidi? Kahve köşelerinde sürtüp duracaksın. Ulan burası iş yeri mi yoksa efendime söyleyeyim turistik otel mi? Biz buna gel etme eyleme Nuri Usta dedikçe, ulan bu memlekette kanun var be diyerek büsbütün azıyor. Arkadaş, memlekette kanun yok diyen mi var? Memlekettir elbet kanunu bulunacak. Velakin bu kanun sana bana mı? Nuri Usta'nın üstüne kanun çıkarmadılar ya. Ne desek boş. Bizim anlamadığımız, neden Şakir Bey buna patronluğunu bir iyice gösterip siktir git kapımdan demez. Fahri Usta'nın dediğine bakılırsa herif bozguncu mozguncu ama elinden gelmeyen iş yokmuş da ondan ötürü patron bunu kovmaya kıyamazmış. Orası öyle, herifin elinden her bir iş geliyor ve her bir işin hakkıyla ustası. Santral bozulur koşar onarır, torna tezgah çalışmaz şıp diye yapar. Elektrik işi bunda, tesviye işi bunda. Herif anasından elinde matkap, torna bir de anahtar öylece usta doğmuş canım. Fabrikada bir bozuk makine vardı, dünyanın mühendisi geldi gitti onaramadı. Almanya'dan uzmanını yapan fabrikanın adamını getirttiler de yapamadı. Sonra bu bozguncu Nuri, durun hele deyip bir sıvandı, göz kaş arasında koca makineyi onardı çıktı. Bunda yedek parça, medek parça kullanmak da yok. Dişlileri eğeler, pistona bir çivi sokar, ara yere çaput tıkıştırır, bel kemerini volana takar, gecenin bir vakti bozuk makineyi işletir. Herifin eline saçtan odun sobası ver, sana jet motoru yapsın ki jet fabrikası ayırt edemez. Bu yanları iyi de gel gelelim bozguncu. Arkadaşlar toplandık. Yahu dedik, bunu bir şikayet edecek makam yok mu bu memlekette? Gidip patrona söyledik. Patron dersen yaka silkiyor. Son zamanlarda iyice bela oldu. Gönülden çalışmıyor da. Patron bundan hem yandım Allah diyor hem de yanından kovmuyor. Derken işte o kaza oldu. Öyle paydosuna yakın bir saatte birden bir gürültüyle sıçradık. Atelyenin camları şangır şungur indi. Aman diye çığırışarak fırladık. Nedir ne değildir? Bir de baktık fabrika ocağının olduğu yerden havaya dumanlar yükseliyor. Bir daha patlama oldu. Aman kaçın edin. Epey sonra duman muman kalmayınca bir de baktık ki ocağın fırınının tuğlası bile kalmamış. Hep toz olmuş uçmuş. Patron saçını başını yolarak geldi. Eyvah eyvah diye dövünüyor. Dar zamanlarında Nuri Usta'yı çağırır. Bir sıra dövündükten sonra Nuri Usta nerede? Nuri Usta nerede diye bir zaman çırpındıktan sonra çabuk Nuri Usta'yı bulun getirin dedi, odasına gitti. Nuri Usta bu ocağı fırını bir haftaya kalmaz yeniden çatar çıkarır ortaya. Yoksa fabrikanın aylarca işleyeceği yok. Nuri Usta'dır bu. Koca fabrikayı fırınsız, ocaksız, bacasız da işletmenin yolunu bulur ya. Ara tara Nuri Usta yok. Evine baktırdık yok. Kahvede arattık yok. Yok yok. Fahri Usta ulan uçtu mu bu namussuz deyince ocakçı Niyazi. Evet uçtu dedi. Nasıl uçtu? Uçarken görmedim ya, ocaktan bacadan tek tuğla kalmadığına bakılırsa Nuri Usta da uçmuş olsa gerek. Fırın bozulmuştu. Nuri Usta'yı çağırdım, sıvandı, işe girişti. İlkin benim çırağı küskü almaya gönderdi. Arkadan da ben mühendise gittim haber vermeye. İşte o sıra fırın patladı. İçeride olsak biz de uçacaktık. Belki de kurtulmuştur diye akşama kadar Nuri Usta'yı aradık. Bulamayınca patrona gidip söyledik. Nuri Usta sizlere ömür bey. Patron koltuğunda bir rahat bir keyifle gevşedi. Oh Allah'a şükür, ocak gitti ya, bir beladan kurtuldum. Ocağı fırını nasıl olsa yaparız, Nuri belasından kurtuldum dedi. Demesiyle bize bakıp aklı başına gelmiş olacak. Aman dedi, bu dediğim aramızda kalsın, sakın duyulmasın. Fahri Usta, her işte bir hayır vardır beyefendi dedi, öldüğü iyi oldu. Şakir Bey iyi olmasına çok iyi, ya benim oh dediğim duyulmasın. Ertesi gün oldu, patron tutturdu. Nuri Usta'nın cesedi bulunsun, cenaze töreni yapılacak. Polisler arar, biz ararız, herifin cesedi bile yok. Patron, kol, bacak ne bulursanız getirin diyor. Kol, bacak değil, bir hafta aradık, tırnağının ucunu bulamadık. Patron, bu herif hep duman olup uçmadı ya, elbet bir şeyi kalmıştır. Artık nesi kalmışsa bulunacak diyor. Yok kardeş, zorla mı? Fahri Usta'ya, yahu dedim, patron bu herifi günahı kadar sevmezdi. Şimdi bu ne iştir ki artık kalmış saçını tırnağını aratıyor? Fahri Usta, bu iş başka dedi. Şakir Bey iş adamı arkadaş. Ölen işçisine bir cenaze töreni yapacak ki dillere destan. Adamı işçi düşmanı patron diye gösterdiklerinden o da işçisini sevdiğini ispat edecek. Gönül almak böyle olur. Patron, her kim Nuri Usta'dan arta kalmış bir şeyini bulursa 100 lira ikramiye vereceğim diye ilan etti. Hemen o günde bulundu ama nesi bulundu? Ayıptır söylemesi, Nuri Usta'nın üretim organı iki taşın arasında ezilmiş olarak bulundu. Acaba onun mu değil mi? Nereden belli? Yahu başka kimin olurmuş? Tövbe, bu düşen mendil değil ki insan düştüğünü bilsin. Elbet Nuri Usta'nın. Ya onun değilse deyip duruyorlar. Kim bilir? Karısı, kadın benim yüreğim dayanmaz, bakamam dedi. Belediyenin doktoru, adli tıbbın doktoru muayene etti. Bizim patron da hep başında. Sonunda resmen defnine müsaade alındı. Bu işi bilen birkaç kişiyiz. Patron bizi çağırdı. Aman dedi, bu iş duyulmasın. Herkes sandukanın içinde Nuri Usta'nın cesedi var diye bilsin. Tabuta biraz ağırlık konacak ki taşıyan cemaat içinde ne olduğunu anlamasın. İmam yıkamış etmiş, tabuta koymuş. Biz bütün fabrika işçileri cenazenin kaldırılacağı cami avlusuna geldik ki bir kalabalık bir kalabalık. Büyük adamlar gelmiş, gazeteciler dolmuş, iş müfettişleri orada. Patron iki gözü iki çeşme ağlıyor. Cenaze namazı kılınıp da imam duadan sonra "Ey cemaat, merhumu nasıl bilirdiniz?" diye sorunca patron kendini tutamadı, tabutun üzerine abanıp "Ah kardeşim Nuri, sen de gittin Nuri. Sensiz ne yapacağım şimdi? Vah Nuri!" diye ağladı. Bu da yetmedi. "Açın tabutun kapağını, arkadaşımı son bir kere öpeyim" demez mi? Yahu bu bizim patron şaşırdı mı ne? Neyi öpecek? Olmaz diye beri çektiler. Bu sefer de "Öyleyse bir kerecik göreyim, ne olur son bir kere gösterin" diye çırpınıyor. Benim anlayabildiğime göre bizim patron kendi sesinin, gözyaşının heyecanından tabutla ne olduğunu unuttu. Cenazeyi mezarlığa götürüp tabutuyla mezara gömdükten sonra patron taze mezarın başında ağlayarak konuştu. Toprak tümseyine bakıp dedi ki, "Nuri, Nuri, sen benim en büyük desteğimdin, dayanağımdın. Seni de kaybettim. Sen çalışkan, şuurlu, yaptığını bilen bir arkadaşımızdın. Yaşadıkça seni anacağız, kalbimizde yaşayacaksın Nuri. Çok çalışırdın, yumuşak başlıydın, söz dinlerdin Nuri." Yanımda duran Fahri Usta'ya baktım, o da ağlıyor. "Arkadaş" dedim, "bu bizim patron tabutta ne olduğunu unuttu mu?" "Unutur mu canım? Unutmadıysa bu dil dökmeler neyin nesi? Hem ayıp hem günah. Tabuttaki şeye insan bu lafları nasıl eder?" "Anlamazsın sen, eder. İşin icabı öyle geliyor." "E sen niye ağlarsın? Şu dokunaklı sözlere yürek mi dayanıyor arkadaş?" Cenaze töreni bitti. Mezarlıktan dönüyoruz. İşçi arkadaşlardan biri, "Gayrı ölsem de gam yemem" dedi. Böyle bir tören yapıldıktan sonra. Öbürü, "Arkadaş ben bu bizim patronun yoluna ölürüm" dedi. "Ölünmez mi? Can feda." Fabrikaya döndük, patron odasına girdi. "Oh çok şükür, bu belayı da ucuz atlattık" dedi. Patron büyük iş adamı ya, zavallı yoksa kısır bir memlekete düşmüş. Bıçaksız erkek olmaz. Tanımadığım yaşlıca bir bey elinde bir kağıtla kapıda duruyordu. "Rahatsız ettim. Ben ihtiyar heyetinden hakim emeklisi Muhlis Saraç'tı. Bizim buradaki karakola yeni bir komiserin verildiğini belki duymuşsunuzdur." Duymuştum. Birkaç gündür herkesin dilindeydi. Hiçbir karakolda barınamayan eli sopalı bir komiseri buranın karakoluna atamışlar. Taşıtlarda, evlerde herkes komiserin dayakçılığını anlatıp duruyordu. Ama neme gerek, ben bilmezden gelip "Hayır, duymadım" dedim. "Beyefendi, bir komiser geldi ki şerrine lanet. Maazallah, her gittiği yerde kasıp kavuruyormuş. Yaka siltmedik adam bırakmamış. Vatandaşa dayak atmaktan aleyhine tam 18 dava açılmış. Böyle bir komiser bizim karakola verilir mi efendim?" Herhalde beni emniyet müdürü sanarak yanlış gelmişti. "Bizim semtimiz münevver bir muhittir" dedi. "Senelerden beri hiçbir vukuat olmamıştır. Şimdi biz mahallece bu komiserin karakolumuzdan alınması için imza topluyoruz. Başka arkadaşlar da öbür mahallelerdeki evleri dolaşıyorlar. Topladığımız imza kağıtlarını sonradan birbirine yapıştırıp İçişleri Bakanı'na göndereceğiz. İmzalar 100 metreyi geçecek. İşte dilekçe, 70 kişi imzaladı şimdiden. Siz de imza buyurun lütfen." Şimdi ne diye durup dururken taş atıp da taş delen suyunu üstüme sıçratayım. Bana dokunmayan komiser bin yaşasın. Ama imzalamasam bu sefer de korkak diyecekler. Kim? Ben mi korkacağım? Aldım dilekçeyi, altını imzaladım. Ama başıma bir bela çıkar diye ne olur ne olmaz kendi imzamı taklit ettim. İmza ne pek benim ne de pek benim değil. İleride işler ters döner de bu imza senin mi diye sorarlarsa benim değil diyeceğim. Şimdilik komiseri bırakalım da o geceki olaya gelelim. Bir gece yemeğe otururken dışarıda bir kadın çığlığıyla sokağa fırladım. Bir de baktım sokak kapımızın önünde iki zorba yavaşlamış bir otomobilin önünü kesmiş, içindeki kadını kaçırmaya uğraşıyor. Hem de şehrin göbeğinde böyle rezalet olur mu? Beni görünce o iki zorbadan biri kaçtı, öbürünü bileğinden kavradım. Kabadayılığımdan sanmayın, herif benden de ufak tefek, insan kurusu da ondan. Elimin arasında olta iğnesinde izmarit gibi bir iki silkelendi ama kurtulamadı. Kadın "yaralandım" diye inledi. Arabanın kör ışığında adamın elinde bıçağın parıltısı gözüme vurdu. "Yürü karakola" diye bağırdım. Bağırır bağırmaz da aklım başıma geldi. Çünkü o komiser söylenilenlere göre yalnız şikayet edilen değil, şikayetçiyi de döver, sonra da hızını alamaz, yoldan geçenlerden kimi yakalarsa içeri çekip "Vay sen devlete şah yaptın ha" diye sopa çektikten sonra durulurmuş. Omuzundan yaralı kanlar içinde kadın olmasa ortada iki tokat atıp herifi savacağım ama olmaz ki. Hep birlikte karakola gittik, komiserin karşısına çıktık. Komiserin görünüşü tek kelimeyle korkunç. Adamda boyun diye bir şey yok, benzetmek gibi olmasın, koskocaman bir kelle iri gövdenin içine çakılmış. Olanları anlattım sanığa, "Nedir?" dedi. Sanık, "Haçan Kumser Bey, ben kendi kendime yoldan geçerken ha bu efendi beni tuttu da ha buraya getirdi. Konuşmasından Karadenizli olduğu belliydi komiser. Uzun etme de bıçağı çıkar dedi. Ne bıçağı? Bende bıçak yoktur. Estağfirullah, bıçak taşımayırım. Üstünü arayan polisler de bıçak bulamadılar. Ama pantolonunun kemer kayışına takılı bıçak kınını buldular. Komiser kını eline alıp sordu. Bu nedir? Karadenizli hiç umursamadan soğukkanlı kimdir dedi. Nedir? Kimdir efendim? Hani sen bıçak taşımazdın? Bıçak taşımasına taşımam. Bıçak kullanmayırım. Komiser gittikçe kızıyordu. Ulan bu ne bu? O kimdir efendim? Bana bak, beni zivanadan çıkarıyorsun. Sonra karışma ama. Bu nedir diyorum sana. O kimdir efendim? Haçam pa, inanmaysan kime istersen soru öğren. Allah'ın pilduğunu kuldan ne saklayacağım? Vallaha da kimdir, billaha da kimdir? Adamı yakalayıp karakola getirdiğime bin pişman olmuştum. Bu komiser zavallıyı buradan sağ çıkarmaz. Ulan kın taşınır mı? Taşınır. Taşınmaz. Ben taşıyayım efendim, kime ne, yasak mıdır? Komiserin gözü seyirmeye, elleri titremeye başladı. Doğrusu çok sabırlı adammış. Peki bu kının içindeki bıçak nerede? Bıçağı yoktur diyeyim, anlatamayırım. Tövbe yahu, insanı çıldırtma, bu kının içine ne koyuyorsun? Hiçbir şey koymayırım, poştur ey. Komiser hırsından sağ elinin tırnaklarını kemirirken sol elini masaya vurmaya başladı. Sonra birden, peki bu kın boş satılmaz dedi, söyle bakalım sen bu kını nereden aldın? Karadenizli gayet soğukkanlı, almadım dedi. Öyleyse çaldın. Çalmadım. Komiserin alabros tıraşı dimdik oldu. Söyle, söyle diye bağırdı. Hedayadır efendim, bir arkadaşım hedaya etmiştir. Kim arkadaşın? Hasan'dır, hatıram olsun, bakar bakar beni anarsın dedi. Hedaya etti efendim. Komiser polislere, atın bunu aşağıya dedi. Karadenizli'yi götürdüler. Hakkında o kadar dedikodu çıkarılan komiserin sabrına şaşmıştım. Bu adamın karşısında taş olsa çatlar. Komiserle konuşmaya başladık. Dedi ki, böylelerini dövmeyip de ne yapacaksın beyim? Allah aşkına söyleyin, ne yapılır böylesine? Kadını bıçaklamış işte, kın da üstünde. Bıçağı bulmadan ben bunu mahkemeye nasıl göndereyim? Anlattığına göre dayak atmaktan aleyhine 18 dava açıldığı doğruymuş. Örtbas edilenler de 100'ü aşkınmış. Amerika'da kurs görmüş, birçok da takdirnameler almış olduğu için cezalandırmak istemiyorlarmış. Emniyet genel müdürü çağırmış. Bak demiş, bundan sonra vatandaşlara fiske vurmak yok. Seni en iyi yerde yeni bir karakola veriyorum. Orada da bir vatandaştan senin için şikayet duyarsam bu sefer kurtaramam. Hem de aleyhindeki bütün delilleri veririm mahkemeye. Yoksa diyordu komiser, ben onu papağan gibi konuşmasını bilirim ama... Ah ne yapayım, ekmeğimden olacağım. Bunca yıllık mesleğimden olacağım. Çoluk çocuk var beyim. Komiser yana yakıla anlatırken Karadenizli sanığın kaçan arkadaşını polisler iskelede yakalamışlar, getirdiler. Komiser yeni geleni yüzünü duvara çevirtti. Öylece dur, bu yana dönme dedi. Sonra aşağıya indirileni getirtti, onun da yüzünü karşı duvara çevirtti. Yeni gelene sordu. Sen bu arkadaşına bir şey hediye ettin mi? O daha cevap vermeden öbürü bağırdı. Etmiş dur. Sen sus, Hasan'a ettin mi? Pelkum etmişimdir, haçan şimdi hatırlamıyorum. Öbürü bağırdı. Ulan Hasan, sen paha kim vermedin mi? Sen sus ulan, Hasan'a kını gösterdi. Bunu sen mi verdin? Haşa, ben vermemişim. Yüzleri duvara dönük olarak ikisi atışmaya başladılar. Ulan Hasan, sen verdin ya kardeşim. Közünü sevdin, vermedin mi? Tinine imanına söyle, verdin ya kardeşim. Vermedim. Hatırlamaysın kardeşim, unutmuşsun. İnsan hali, verdin anam babam. Yahu ne zaman verdim? Verdim pilader, verdim de yahu kardeşim. Sen bana kin verdin, içi boş bir kin. Haçan yolda pul muysun, al bu hedayamdur, pakar pakar hatırlarsın demişsin, paha vermişsin. İfademiz budur kardeşim. Komiser bu sefer kendisi sanığı aşağıya, karakolun bodrumuna indirdi. 3 polis, 1 bekçi, 1 de ben oradayız. Yatırın falakaya. Karadenizli'yi yıkıp ayaklarını ipe bağladılar. Komiser yanına çöktü, yalvarmaya başladı. Oğlum, evladım, yavrum, gel sen şunun doğrusunu söyle. Bıçak nerede? Nereye attın bıçağı? Dayak atmayacağım diye genel müdüre şerefim üstüne yemin ettim. Hadi, hadi canım oğlum. Bıçak kullanmıyorum, ben kin kullanıyorum, ifadem budur. Oğlum etme, canını yakacağım. Yakarsan yak, kin kullanıyorum, bıçağım yoktur ve de ifadem budur. Başladılar vurmaya, vur ha vur, vur ha vur. Adam 50 kilo var yok, karga gibi bir şey ama gık demiyor. Nasıl dayak, nasıl dayak anlatamam. Komiser dayağı durdurdu, yeniden yalvarmaya başladı. Kardeşim bak ne hale geldim. Ben sana vallahi dayak atmak istemiyorum. Ne olur söyle şunu, bıçağı nereye attın? Söylemez. Yeniden dayak. İçim parçalandı. Bu sefer ben yalvarmaya başladım. Bıçağı ben senin elinde gördüm. Mahkemede nasıl olsa şahidim. Hadi söyle be kardeşim. Kindur, bıçak değildir, ifaden pudur. Çıplak ayaklarına o kadar sopa vurdular ki sonra doktora gider rapor alır diye ayak izlerinin belli olmaması için yürüttüler, koşturdular. Yeniden yatırıp dövmeye başladılar. O kadar dayağı 30 adam yeseydi 30'u da bayılır. Ama bu küçücük Karadeniz'de kindur diyor, başka bir şey demiyor. Polisler yalvarıyor, komiser yalvarıyor, ben yalvarıyorum. Adama gerçekten acıyoruz. Artık komiser de kendini kaybetti. Kaldırın ayağı dedi, suratına vurmaya başladı. Tokatı yedikçe penum kullandım, kindur, ifadem pudur diyor. Komiser yahu dedi, bu kadar dayağı insan boşkın bile olsa bıçak vardı der de dayaktan kurtulur be. Kindur efendim. O haşin yüzlü komiserin yanaklarından gözyaşları süzülmeye başladı, ağlıyordu. Oğlum, kendine acımıyorsan bana acı, çoluğuma çocuğuma acı. Biz senin kadını bıçakladığını biliyoruz, söyle şunu. Vallahi billahi beni meslekten atacaklar be. Senin yüzünden istikbalimden olacağım. Komisere mi acıyayım, Karadenizli'ye mi şaşırdım. Komiser şakır şakır ağlıyordu. O ufacık, küçümencik, sıskacık Karadenizli komisere baktı. Penu tayaktan öldürseni söylemezdim ya dedi. Haçan sağ acıdım komiser bey. İstikbaline yazık, çoluğuna çocuğuna acıdım. Söyleyeceğim be. Kinun içinde piçak var idi, kin de kullan ayrım piçak da. Haçan erkek adam olur da piçağı olmamış olur mu? Bu herif beni ketururken piçağımı attım. Sağ çok acıdığımdan söyledim işte.